Merhabalar, ben İsmail Kohan.
Merhabalar, ben Elif Aydın.
Gav Gündem, Göç ve Diaspora Podcast serisine hoş geldiniz.
Bu haftaki konuğumuz Hüseyin Gündar. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız?
Teşekkürler, siz de iyisiniz inşallah.
İyiyim, teşekkür ederim.
Sağ olun hocam. Evet, bu haftaki konuğumuz Sayın Hüseyin Gündar hocamız. Kendileri Göç Araştırma Vakfı Genel Koordinatörü. Hocam, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir faaliyet olduğuna inanıyoruz. İlk podcast sizinle yapalım dedik. Şimdi Göç Araştırma Vakfı aslında bir amaca ulaşmak için kurulduğuna inanıyoruz. Bunu sizden duymak istiyoruz. Göç Araştırma Vakfı ne zaman kuruldu? Kuruluş amaçları nelerdi? Ve bugüne kadar neler yaptı?
Öncelikle teşekkür ediyorum. Böylesi bir hizmetin ilk adımını beraberce atıyoruz. Göç ve diaspora konularında toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek aslında Göç Araştırmaları Vakfı'nın ilk hedeflerinden bir tanesi. 2010 yılında daha çok yurt dışında yetişmiş insanların, bizim diaspora diye artık tanımladığımız, bizim insanlarımızın kurmuş olduğu bir vakıf. Biliyorsunuz Tolstoy'un bir sözü var, hep bu tip konularda da dile getirilir. Bütün muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya şehre bir yabancı gelir ya da biri bir yolculuğa çıkar der. Biz aslında bir yolculuğa çıkmış olan insanlarımızın o yazmış oldukları hikayelerden ders alarak aslında gelen, ülkemize gelen o yabancılara da yeni bir hikaye yazma şansı tanımaya çalışan bir vakıfız. Yani bu konuda bilgi üretmeye çalışan, bu konuda fikir oluşturmaya çalışan, kanaat oluşturmaya çalışan bir vakıfız. Vakıf olmakla birlikte asıl hedeflerimiz bir think tank kuruluşu, yani bir düşünce kuruluşu olmak. Çalışmalarımızı da bu anlamda yürütüyoruz. 2010 yılından ilk kurulduğu dönemde hemen aktivitelerine başlamadı ama 2016-17 yılından itibaren artık alanda eğitim veren, yayın üreten ve vermiş olduğu eğitimlerle birlikte insan kaynağı yetiştiren, aynı zamanda da araştırma yapıp bu araştırmaların sonuçlarını yayınlayan bir araştırma kuruluşu, bir vakıf bünyesinde bir think tank kuruluşu olmaya gayret ediyoruz. Göç gerçekten bizim için önemli. Diaspora konusu bizim için çok çok önemli. Yurt dışında yaşayan bugün 6,5-7 milyon Türk vatandaşından bahsediliyor. Bu çok büyük bir diaspora, çok büyük bir insan varlığı ve Türkiye'nin bu insan varlığının bugüne kadar nasıl din, dil, kültür, kimlik birçok sorunla birlikte bu tip kimliği koruma noktasında 60 yılını geçirmiş bu toplumun bir 60 yıl belki bir 100 yıl daha Türkiye ile olan bağlarını korumak adına Türkiye'nin çok çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Orada bir değer ürettiğimizi düşünüyoruz. Avrupa'da, yurt dışında, işte Türkiye'nin dışında üretilmiş bu değerin her zaman Türkiye'nin faydasına olacak şekilde çalışması veya o değerden faydalanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim orada karşılaştığımız birçok konu vardı. Ayrımcılıktan, işte İslam düşmanlığına, yabancı düşmanlığına, hak ihlallerine veya işte oradaki yurt dışında farklı bir memlekette yaşıyor olmanın vermiş olduğu o ortamla kültürel değişim noktasındaki fikirlere. Biz bu noktada birçok tecrübeye sahibiz. Ve bu sahip olduğumuz tecrübenin Türkiye için de yine kullanılabilir olduğunu düşünüyoruz. Türkiye bugün bir göç ülkesi. Bunu artık hemen hemen herkes kabul ediyor. Yani göç yollarının tam ortasında yer alıyor. Bazen bir hedef ülke, bazen bir geçiş ülkesi. Ve bu göç ülkesi olduğunu kabul ettiği halinde de göçmenlerle ilgili, göç konusuyla ilgili yapması gereken birçok ödevin, birçok konunun olduğunu düşünüyoruz. Ve bu anlamda hem gittiğimiz yerde bir göçmen olarak, yani diasporada bir öteki olarak, bir yabancı olarak, bir göçmen olarak sahip olduğumuz tecrübeyi, bakış açısını herhangi bir iki yüzlülüğe mahal vermeden burada yaşayan toplum için yabancı veya ötekileştirilmiş, yabancı denen ötekileştirilmiş göçmen toplum için de oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanların zihninde, aklında, fikrinde bu algıyı oturtmaya çalışıyoruz. Şu ana kadarki çalışmalarımız her ikisini karşılaştırmalı alabilmek, bu çalışmalar hakkında eğitim verdiğimiz veya bizle çalışan arkadaşlarımızın her iki konuya da beraberce aynı anda bakabilmesini sağlamak adına şu an son yıllarda atmış olduğu adımlarla işte GAV Perspektif ismiyle bir yayın evi kurdu vakfımız ve kurmuş olduğu bu yayın eviyle göç ve diaspora alanında dünyanın önde gelen kitaplarını gerek telif gerek tercüme faaliyetleriyle hem Türk literatürüne kazandırıyor hem de kendi yayın evinde bunları yayınlamaya başlamış oluyor. Yine GAV Akademi altında eğitimlerimiz var. Bu eğitimlerle özellikle lisans üstü öğrencilere yönelik göç ve diaspora alanlarında eğitim veriyoruz. Yine Turkish Journal of Diaspora ismiyle yayınlamış olduğumuz bir akademik ilmi dergimiz var. Bu dergiyle de yine güncel olarak, güncel araştırmaları Türkiye'de diaspora ve göç araştıran kişilerin, akademisyenlerin, okuyucuların hizmetine sunmaya çalışıyoruz.
Yurt dışında yaşayan Türklerin kültürel sorunlarıyla ilgili çalıştığınızı biliyoruz. Peki Göç Araştırmaları Vakfı burada nasıl bir öneme sahip? Yani biraz bahsettiniz ama son çalışmalar, diasporanın yaşadığı kültürel sorunlar işte ya da seçmen olmakla ilgili bize neler söylüyor? Biliyoruz bazı çalışmalar yapılıyor arkadaşlar tarafından. Evet. Biraz bahsederseniz seviniriz.
Teşekkürler. Tabii işi getirdiniz, seçim noktasına da kondurdunuz. Evet, seçim yaklaşan bir seçimler var. Seçimler konusu şöyle önemli. Yani siyaseten şu an seçimlerin gündeme geliyor olması benim için önemli değil aslında. Seçimler bize bir şeyi gösteriyor. İlk defa yurt dışında oy kullanma hakkı verildiğinde işte çeşitli sıkıntılar vardı o dönemde ama 2014 yılı olması lazım. 2014 yılında vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelerde oy kullanmaya başladılar. Daha önce gümrüklerde kullanılıyordu. Yaşadıkları ülkelerde oy kullanmaya başladılar ve ard arda olan seçimlerle birlikte en son 2018 seçimlerinde yaklaşık 3 milyon kayıtlı seçmenin %50'sinden biraz fazlası, 1,5 milyon insan sandığa giderek oy kullandı. Bakın bu çok büyük bir rakam. Yani 3 milyon insanın hala göçün üzerinden 60 yıl geçmiş olmasına rağmen mobilize olup kendi ülkesinin geleceğiyle ilgili fikir beyan etme noktasında adım atıyor olması çok önemli bir konu. Herhalde bunun başka bir örneği de yoktur diye düşünüyorum. Bu bize şunu gösteriyor. Evet, hala 60 yılın ardından gönlü Türkiye ile atan, Türkiye'nin geleceği hakkında fikir sahibi olan veya söz sahibi olmak isteyen bir topluma sahip olduğumuzu gösteriyor. Sorunun başına gelecek olursak kültür meselesi, kimlik meselesi, aidiyet meselesi, dil, din, bu tip şeylerin hepsiyle ilgili bizim çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü artık o bir traktör parası biriktirmek, bir ev parası biriktirip de geri dönmek üzere giden o birinci nesil kalıcı hale geldi. Hatta kalıcı hale gelmekle de kalmadı. Artık o birinci nesli biz yavaş yavaş kaybediyoruz. Çok yaşlılar memleketlerine artık belki de bir uçak kargosunun altında, uçağın kargo bölümünde gelmeye başladılar. Ve biz birinci nesil, ikinci nesil derken dil ile, ana diliyle, ana dilinden uzaklaşan kültür dediğimizde artık yaşadığı ülkenin kültürüyle kendi yetişmiş olduğu ailenin kültürünü meczeden, hibrit bir kültür ortaya çıkartan bir diaspora topluluğuyla karşı karşıyayız. Peki bu ne kadar daha devam edecek? Yani bu hibrit kültürün, hibrit kültürde baskın hale gelen, nesiller boyunca baskın hale gelen artık köken ülkenin sağlamış olduğu kültürel değerler değil, belki de yaşamış oldukları o ülkenin değerlerini benimseyen bir diaspora ile karşı karşıya kalacağız. Bunun çok acı örnekleri de var. Bunun dışında farklı örnekleri de var. İşte çok kısa bir sürede kendi ülkesiyle, değerleriyle olan alakasını kaybeden diasporaları biliyoruz. İşte birkaç nesilde bunların artık kendi ülkesiyle bu insanların bağının koptuğunu biliyoruz. Bizim toplumumuzun gerçekten farklı bir yeri var. Bu 50 yıl, 60 yıl hala ülkesiyle olan bağını korumasına neden olan psikolojik nedenler var. Sosyolojik nedenler var. O geri dönüş algısının, düşüncesinin yaklaşık 40 yıl hiç kafalardan çıkmamış olması sürekli Türkiye ile olan o bağların devamını sağladı. Camiler, devletin o yurt dışına yollamış olduğu öğretmenler veya vatandaşın kendi içerisinde kurmuş olduğu sosyal yapılar, dernekler, bunlar hep kültürün korunmasını sağlayıcı unsurlardı. Ama aynı psikoloji artık özellikle kalıcılık noktasında aynı psikolojinin olmadığını biz artık biliyoruz. Yani gençler babalarının buraya yapmış olduğu, dedelerinin buraya yapmış olduğu yatırımları artık yavaş yavaş bozdurup yaşadıkları ülkede yatırım haline dönüştürmeye başladılar. Ekonomik problemler, işte ailevi problemler, siyasal katılımla ilgili hususlar, Türkiye'deki siyasi veya ideolojik düşüncelerin diasporaya taşınmış olması nedeniyle bir birlikte hareket edememe durumu, hep birbiriyle çatışma durumu. Şu an bizim istediğimiz, hayalini kurduğumuz lobi konusunda güçlü, kendi çıkarları söz konusu veya ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda birleşebilen güçlü bir diaspora profilini ortaya koyamadığımızı görüyoruz. Hem bu profilin ortaya çıkabilmesi hem de o kültürel bağların devam ettiği sürece bu bağları ortaya koyabilecek politikaların üretilmesi, varsa eksiklerin, hataların tespit edilerek buna yönelik hem kanun yapıcıları, hem uygulayıcıları, hem de bizim gibi sivil yapıları, bilgilendirici faaliyetleri biz Göç Vakfı bünyesinde yürütmeyi planlıyoruz. Ya amaçladığımız hedeflerden bir tanesi de bu.
Evet hocam, sizin söylediğiniz gibi Göç Araştırma Vakfı 3 alanda aktif faaliyet yürütüyor. Eğitim, araştırma ve yayın.
Evet.
Şimdi eğitim konusunda aslında bu eğitimler çerçevesinde öğrencilere neler sunulduğu konusunda, bir de bu eğitimler kapsamında hangi üniversitelerden hocalar bize katkıda bulunduklarını açıklar mısınız?
Şimdi biz aslında eğitim verirken iki konuyu önemsiyoruz. Yani bir işin akademik boyutu var, bir de pratik boyutu var. Teorik ve pratik diyeyim. Yani hocalarımızın arasında sadece akademisyenler yok. Bizzat alanda bu işleri yürüten, akademiyle birlikte çalışmış, akademik yönü güçlü ama bu işleri de yürüten, pratikte bu işleri yapmış olan veya uyguladığı zaman eksikleri daha iyi gören geçmiş bürokratlar veya hali hazırda bürokratlar, yine akademik bu alanda akademik çalışmaları olan bürokratlarla çalışıyoruz. Aynı zamanda bu alanda çok ciddi emekleri olan, yazıp çizen ve bu alana gönül vermiş akademisyenlerle çalışıyoruz ve çok farklı üniversitelerden akademisyenlerle çalışıyoruz. Burada bizim için önemli olan aslında konu, burada akademisyenlerle, araştırmacılarımızla ve vakıf yönetimi olarak belirlediğimiz alanlarda en doğru eğitimi verecek kişinin tespiti ve üniversitelerle yeri geldiğinde belirli eğitim programları konusunda da birlikte çalışıyoruz. Bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz. Çünkü göç ve diaspora konularının çeşitli üniversitelerde araştırma merkezleri bulunmakla birlikte açıkçası bizim ele aldığımız boyutuyla, yani çok farklı yönleriyle akademide ele alındığını düşünmüyoruz. Bunun için bu alanda birçok konuyu belirledik, alt konularını belirledik, eğitim paketleri belirledik. Temel eğitim programı diyerek henüz bu konuya giriş yapan, göç ve diaspora konusuna giriş yapan öğrencileri hedefledik. İhtisas programıyla da bu alanda biraz daha uzmanlaşmak isteyen yüksek lisans ve doktor öğrencileri başta olmak üzere kişileri hedef olarak, daha doğrusu bir öğrenci profili olarak belirlemiş durumdayız. Şu an bu eğitimlerimiz yaklaşık 4 yıldır devam ediyor ve artık bir değişiklik daha yapıp paket programlar halinde eğitim programlarımızı daha yeni bir noktaya taşımak istiyoruz. İddialıyız. Bu konuda uzun süredir tecrübelerimizi aktardığımız bir eğitim programı var. Buradan da edindiğimiz tecrübelerle daha yeni bir eğitim programı oluşturarak gerek kamunun, gerek işte akademik alanın ihtiyaç duyduğu alanlarda biz eğitim programları oluşturmaya devam ettik ve ediyoruz. Önümüzdeki sene daha farklı bir programla yine bu alanı takip edenlerin önüne çıkacağız. Çalışmalarımız dediğim gibi sadece işin akademik boyutuna bakan çalışmalar değil, aynı zamanda pratik boyutunu önceleyen ve akademik çalışmalarımız da sadece salt bilgi üretmeye yönelik değil, aynı zamanda ulaşmış olduğumuz bilgiler çerçevesinde politika ve çözüm önerisi üretmeye yönelik araştırmalar oluyor. Biz bunları da aynı zamanda derslerimize yansıtıyoruz. Derslerimizde yansıtmaya çalışıyoruz.
Ben az önce değindiğiniz konuyla ilgili çok da dağıtmadan bir soru yöneltmek istiyorum. Kuşak farklılığından dolayı aslında diasporanın sosyolojik olarak yani değiştiğinden bahsettik. Kuşaklar arası kültür taşınıyor fakat hibrit bir kültür de ortaya çıkıyor ve ana vatanla bağlar zayıflamaya başlıyor. Bu noktada ana vatandan şöyle tepkiler doğabiliyor. Bu kadar kopuk bir toplum yaşıyoruz da yurt dışında. Niçin seçimlerde söz sahibi olsunlar gibi bir eleştiri. Haklı yanları vardır, haksız yanları vardır. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani siyasal katılım, bir diasporanın siyasal katılımı niçin önemli? Hem yurt dışındaki toplumsal hayat için hem de Türkiye olan bağları açısından ne gibi bir hayatiyet taşıyor?
Ya bu görüşe kesinlikle katılmadığımı belirtmek isterim. Bir kere oy kullanma hakkı bizim seçimlerimiz için sadece vatandaşlara ait. Yani bir kişi vatandaş ise kendi ülkesinin geleceğiyle ilgili belirleyici olma hakkını veya oy kullanma hakkını bizim anayasamız vermiş durumda, bizim yasalarımız vermiş durumda. Bir kere devletin o hakka sahip olan insanın önüne sandık götürmesi zaten anayasal bir zorunluluk. Yani veya işte yasal bir zorunluluk. Nasıl Türkiye'deki bir Türkiye sınırlarında yaşayan bir insanın işte mahallesine kadar bir sandık götürüyorsa, bu da bir zorunluluksa, bunu yurt dışındaki vatandaşı için de sunmasının bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Bunlar işin yasal kısmı ile ilgili. İki, dediğim gibi hani bu vatandaş. Üçüncüsü, hala vatandaşlığını koruyan bir insanın dünyanın neresinde olursa olsun kendi ülkesinden bir hizmet beklentisi olamaz mı? Elbette olabilir. Kendi çocuğunun geleceğiyle ilgili bir hizmet beklentisi olamaz mı? Elbette olabilir. Sadece konsolosluk hizmetleri olarak bakmamamız gerekiyor bu konuya. İşin adaleti, ailesi, din, dil, eğitim, ekonomi birçok alanda devletinden bir beklenti içerisinde olması bu insanların gayet normal. Yani kendi çocuğunun geleceğiyle ilgili o ülkede ne kadar eğitim alırsa alsın, kendi çocuğunun ana dilini daha iyi veya kültürünü daha iyi öğrenmesi noktasında devletinin yapacağı projelere muhtaç olması bu insanın devletiyle ilgili bir beklentisinin olduğunu ve o devletinde, o bağlı olduğu devlette, devletin veya işte hükümetin bu alandaki politikalarını belirleme noktasında söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu illa sadece sınırlar içerisinde yaşamayla ilgili değil. Bu insanların, bakın sadece yanlış hatırlamıyorsam Temmuz rakamları mıydı bu seneki? Tam o rakamları bilemiyorum ama her sene 1 milyondan fazla insan sadece sınır kapısından giriş yapıyor. Sınır kapısındaki hizmet de ben değerlendirmem lazım. Yani her oy kullanan birisi olarak yılda bir defa da giriş yapsan ailemle giriş yapıyorum. Ve bu sınır kapısındaki hizmeti de değerlendirmem lazım. Yaşadığım ülkedeki sosyal bir çevre oluşturmuşum ve bu sosyal çevrede devletin sunacağı bazı hizmetlere, yönlendirmelere muhtacım. Bu noktada da oy kullanmam gerekiyor. Taleplerimi daha doğru dile getirebilmek adına. Ülkeye geldiği işte bir aylık dönemde bizim gündelik olarak kullandığımız hizmetlerin her birine ulaşmaya çalışıyor. Bu işte tapu hizmetlerinden tutun, banka hizmetlerine, PTT hizmetlerine, avukatlık hizmetlerine ne olursa olsun. Bütün bunlarda devletin sunmuş olduğu veya hükümetin sunmuş olduğu o hizmetlerle ilgili bir faydalanıcı veya o hizmetleri kullanan durumunda. Bu anlamda da yine yurt içinde veya yurt dışında geldiğinde kendisine yönelik hizmetlerle ilgili bir karar ortaya koyması gerekiyor, bir fikir ortaya koyması gerekiyor. Bu hem anayasal hakkı hem de yasal hakkı. Yani bunun sınırlar içerisinde bulunmayla ilgili olduğunu çok düşünmüyorum. Sınırların dışında da bulunsa bu vatandaşlık bağıyla ilgili bir şey. Ülkenin geleceğiyle ilgili elbette söz sahibi olacak. Çünkü o bugün ülkenin geleceğiyle ilgili söylediği söz veya vermiş olduğu karar o insanın çocuklarını hatta torunlarını ilgilendiren konular. Yani bugün artık biz şunu görüyoruz, yurt dışında yaşayan vatandaşların seçim beyannamelerinde kendilerine özel bir yer tahsis edildiğini görüyoruz. Sırf onlara yönelik politikalar belirleniyor. Partiden bağımsız olarak söylüyorum, hepsi bunu belirlemek zorunda. Yani bu bile oy kullanma hakkıyla ilgili değil mi? Elbette bununla ilgili ve o insanların buna hakkı olduğunu düşünüyorum.
Değerli hocam, bizim de podcastimizin ismi Gavgünde. Onun için biz göç ile ilgili güncel konuları da bu podcast çerçevesinde bahsetmek istiyoruz konuklarımızla beraber. Malumunuz asrın afeti olarak tanımlanan son depremlerde maalesef birçok insanımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin. Ama onun dışında çoğu insanların da oradan deprem bölgelerinden başka şehirlere göç etmeleri gündemde. Şimdi Göç Araştırma Vakfı faaliyetleri çerçevesinde biz ancak dış göçü bahsediyoruz mu yoksa iç göçü de, iç göçü yönelik de mesela araştırmalarımız ya da eğitimlerimiz olacak mı? Yani bu konuda biz neler yapabiliriz?
Ya şurası açık, bizim önceliğimiz yurt, yani göç ve diaspora diyoruz. Diasporada neticede göçün sonucunda oluşmuş olan bir olgu. Biz diaspora, yani Türkiye'den yurt dışına olan göçü önceliyoruz ve Türkiye'ye yurt dışından gelen göçü önceliyoruz. Yani ikisinin birbiriyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Yalnız bu göç olgusu sadece işte sınırların ötesi veya berisiyle sınırlandırılacak bir şey değil. Bu anlamda da göçün ister ülke dışından ülke içine olsun, ister ülke içinden farklı bir şehirden farklı bir şehir olsun, göçün doğası gereği değiştirdiği bazı şeyler var. Veya göçün doğası gereği değinilmesi gereken, öncelenmesi gereken, planlarda dikkat edilmesi gereken konular var. Bu anlamda da özellikle deprem gibi böylesi bir felaket sonrasında oluşan çok ciddi bir insan akımını bizim göz ardı etmemiz mümkün değil. Elbette bu iç göçün de dış göçle benzer taraflarını göz önünde bulundurarak değerlendirilmesi gerekiyor. Biz de vakıf olarak bu alana eğilmeyi düşünüyoruz. Bu alandaki çalışmalara bakmak istiyoruz. Ancak yine dediğim gibi önceliklendirme yapacak olursak bizim için yurt dışına göç ve yurt dışından Türkiye'ye göç bizim için daha öncelikli alanlar. İkisinde biz daha fazla uzman olduğumuzu düşünüyoruz, daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Kendimizi geliştirmemiz gereken alanın da bu olduğunu düşünüyoruz.
Hocam başka bir sorun vardı. Aslında bu özel bir soru. Sizin uzmanlık alanınız zaten hem din, hem dil, hem kültür. Bu konuda Avrupa'da görevde yaptınız. Avrupa'da yaşadığınız dönemde acaba bir göçmen olarak güzel bir hatıranız var mı bize bahsetmek isterseniz?
Aslında ben Avrupa'da özellikle Danimarka'da bulundum. Danimarka'da bulunduğum dönemde bizim toplumumuzla hep iç içe yaşadım. Yani hep onların içerisindeydim. Hep onlarla beraberdim. Ve sürekli olarak da onların bulunduğu yerlere, onların bulunduğu mekanlara ziyarette bulunuyordum. Elbette din hizmetleri müşaviri olarak diplomatik bir görev. Bu görevi yerine getirirken de Danimarka'da çok uzakta olan bir bölgeye gitmiştim. Sürekli gittiğim bir yer ama hani sürekli gittiğim dediğim yani 6 ayda falan bir gidebiliyorum belki. 6 ayda bir gittiğim bir yer. Orada ben insanlara bazı konularda bilgilendirme yapıyorum. Onlara hitap ediyorum Ve bu hitap ettiğim konularla ilgili işte o insanlarda ne anlatabilirsem, ne değiştirebilirsem değiştirmeye çalışıyorum veya onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Orada bir hanımefendinin benim yanıma gelip de söylediği bir şey vardı. Ya hocam dedi, hani siz buraya geliyorsunuz, burada da hani bize bir şeyler söylüyorsunuz, bize bir şeyler anlatıyorsunuz. Bunlar önemli ama asıl önemli olan konu sırf siz geliyor diye biz 6 ayda bir acayip bir heyecan oluşuyor burada. 6 ayda bir işte yemekler hazırlanıyor, bütün işte aileler bir araya geliyor. Sizin gelişinizle ilgili hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Gerek çiçek alıyoruz, gerek yemek yapıyoruz, çay hazırlıyoruz. Ve sizin her gelişinizden sonra biz bir 3 ay, bir 6 ay daha tekrar bir Türk olduğumuzu, birlikte olduğumuzu ve o bu birlikteliğin güzelliğinin tekrar farkına varıyoruz. Ben o zaman fark ettim. Yani mesele sadece hizmet ayağı götürmek değil. Mesela sadece belki bir hal hatır sormak bile yurt dışındaki vatandaş için. Sadece bir görünüp ne yapıyorsunuz bile demek onların dünyasında veya onların gündelik yaşamında o kadar çok şey değiştiriyor ki. O heyecanın ben o hani bana anlatan hanımefendinin de hala şu an gözlerimin önünde o heyecanlı ifadeleri. O zaman farkına vardım aslında. Sadece bir hal hatır sormanın bile veya hal hatır sormak için bile o kadar kilometre yapmanın ne kadar önemli olduğunu ben o zaman farkına vardım. Belki de hizmetler veya işte ne bileyim geleceğe yönelik çok büyük laflar etmek yerine bu muhabbeti devam ettirecek ziyaretleri bile gerçekleştirmek bizim geleceğe yönelik o bağların korunması adına çok önemlidir diye düşünüyorum.
Çok uzatmak istemiyorum ama çok merak ettiğim bir şey de Danimarka'daki görev süreciniz boyunca 3 yıllık bir rapor hazırladığınızı söylemiştiniz. Bu rapora dair bize bir hani ne söylemek istersiniz?
Aslında şöyle, raporun elbette özeti veya benim 3 yıl Danimarka'da bulunduktan sonra farkına vardığım veya geldiğim nokta şu. 1960'lı yılların başında yurt dışına giden bir toplumumuz var. İşçi göçüyle giden bir toplumumuz var. Çok büyük yekünü bunlar teşkil ediyor. Çok büyük bir kısmını. Onun dışında 80'li yıllarda göçler var. İşte günümüzde daha böyle ne diyelim mühendis, okumuş insanların göçü var. Ama bizim yurt dışındaki kitlemizin çok büyük bir kısmını o 1960 yılında başlayan, 60'lı yıllarda başlayan işçi göçü oluşturuyor. Orada şöyle bir şey söylüyordum, yani hep ifade ettiğim şeylerden bir tanesi. 1960 yılında, konuşmamın başında da ifade ettim ya, 60 yılında giden insanlar bir traktör parası biriktirmeye gitmişler veya bir ev parası biriktirmeye. Eğer gençse işte biraz para biriktirip evlenmeye, yani o amaçla gitmiş. Birkaç yıl içerisinde dönmek üzere gitti hepsi de. Yani gittiklerinde her şey akıllarında vardı. Her şey akıllarında vardı ama ölmek yoktu mesela, yani o çünkü hep dönmek vardı, o tip şeyler akıllarına gelmiyor. Ve ya bu dönme fikrinin veya geçicilik fikrinin ne kadar sürebilir, insanların aklında bu fikir ne kadar devam edebilir diye düşündüğümde gerçekten o şu anki mevcut durumu tekrar analiz ettiğimde şaşırıyorum. Yaklaşık 40 sene ya 60'tan 2000'li yıllara kadar bu insanların aklından geçicilik fikri hiç çıkmamış.
Evet.
Hadi onların aklından çıkmadı, onları kabul eden ülkenin aklından da hiç bu geçicilik fikri çıkmamış. 40 sene boyunca bu insanlar bir gün gidecek. Almanlar zaten misafir işçi diye tanımlıyorlar biliyorsunuz. Ve 40 yıl boyunca bir entegrasyon politikası, uyum politikası, ayakları yere basan bir entegrasyon politikası, uyum politikası geliştirmiyor bu ülkeler. Hadi onların da hani aklına gelmedi diyelim, kabul etmek istemiyorlar veya işte onu bir kalıcı unsur olarak görmek istemiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin de aklına bu insanların kalıcı olabileceği gelmemiş 40 sene. Yani 40 sene bu insanların kalıcılığına yönelik ne gidenin aklında, ne gönderenin aklında, ne kabul edenin aklında bir kalıcılık düşüncesi yok. Hep geçicilik üzerine. Ve şu an sunulmuş olan veya sunulmakta olan hizmetlerin de ben hala o zihniyetle, o yapıyla devam ettirildiğini düşünüyorum. Yani geçicilik üzerine inşa edilmiş olan hizmetler devam ettiriliyor. daha kalıcı ve o diasporanın orada kalıcı oluşumunu destekleyecek, kalıcı olduğunda daha güçlü olmasını sağlayacak yapılar inşa etmek henüz bizim gündemimizde değil gibi geliyor. Bu anlamda raporda kendimin yani önem verdiğim, vurguladığım noktalardan bir tanesi bu toplumun artık kalıcı olduğu ve hangi kurum, hangi yapı hizmet üretiyorsa bu yapıların kalıcılık üzerine projeler üretmesi gerektiğini vurguladım. Yani şöyle örnekler verebilirim. Yani hala bizim sivil toplumumuz, bazı ülkelerde bunlar daha yerli yerine oturmuş durumda ama ciddi okullar kurmamış durumda, ciddi huzur evleri oluşturmamış durumda, aile kurumları oluşturmamış durumda, ekonomik birlikler oluşturmamış durumda. Hala paraların veya yatırımların mümkün olduğunca ilk fırsatta o birinci neslin o baskın tavrı nedeniyle Türkiye'ye yönelik olduğunu görüyoruz. Bunlar da hep geçiciliğe ilişkin şeyler. Özellikle dini alanda söyleyebilirim mesela. Bu geçicilik düşüncesi din hizmetinin de işte ana dilde, daha doğrusu Türkiye'nin oluşturmuş olduğu o dini literatürün Türkçe dini literatürde verilmeye devam ediyor. Ama değişen nesille birlikte bunun bir karşılık bulmamaya başladığını görüyoruz. Benim en fazla vurguladığım nokta bu geçicilik algısının hizmet anlayışını, daha doğrusu geçicilik üzerine oluşturulmuş hizmet anlayışını değiştirmek yönünde olmuştur.
Öte yandan ama şöyle bir durum var. 40 yıllık bir süreç aslında Avrupa'nın buna düşünülmüş olması bence pek mümkün görünmüyor. Yani bu kalıcılığa karşı bir politika olabilir mi? Hem gelen göçmene geçici hissettirmek için, misafir hissettirmek için, hem yerli toplumun tepkisini çekmemek için, hem de yani gitmelerini sağlamak için bir politika olabilir mi?
Bunların hepsi var. Ama yani 2000'li yılların başında ciddi anlamda entegrasyon politikalarının da ortaya konduğunu biliyoruz. İşte çok kültürlülük politikaları, özellikle Hollanda merkezli olarak. Yani bir şey değil. Ya bunu kesinlikle kabul etmek lazım. Yani bir kere Türk diasporası dediğimizde Avrupa için bu bir Müslüman topluluk. Yani bizim gibi yine işçi göçüyle gelenlerin büyük bir kısmı da Müslüman. Onlarla ilgili her zaman akıllarında yani kalmasınlar, gitsinler. Misafir işçi demiş zaten. Yani tanımlamasını en başta öyle yapmış. Yani öyle olduğu için de 40 sene boyunca bunu oluşturmuyor. Veya toplumun tepkisini çekmemek adına da oluşturmuyor olabilir. Yani bunların zaten son dönemde görüyorsunuz bir aşırı sağcı aşırı sağcı yaklaşım veya bu aşırı sağ görüşlerin toplum nezdinde, seçmen nezdinde karşılık buluyor olması bizim işte göçmen taraftarı veya göçmenlerin haklarını önceleyen, önem veren sol, yeşil partilerinde artık aşırı sağ görüşlere yaklaştığını görüyoruz. Yani bu da bir neticede bir sonuç. Ama nereye varacağıyla ilgili, yani Avrupa'da Türklerin veya Müslümanların varlığıyla ilgili konunun nereye varacağı hala çok böyle tartışılan, bu konuda fikir yürütülen konular, bu konularla ilgili daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler varsa onları da Göç Vakfımızdaki eğitimlere davet ediyoruz tabii ki.
Hatta Avrupa Birliği Göç Politikası aşırı sağ görüş. Bir de Avrupa'ya yönelen göç üçgenliği üzerine sizinle mesela bir podcast yapabiliriz. Diğer hocalarımız da bize bu konuda konuşmak isterseler. Yani bu konuyu bence daha fazla açmamız gerekiyor. Bu konuda daha fazla konuşmamız gerekiyor. Sayın Hocam, bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Ben yine de bizim davetimizi kabul ettiğiniz için, değerli tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Ben de böylesi bir program hazırladığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki podcastleri ve hocalarımızın değerli görüşlerini böyle heyecanla bekliyorum.
Teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere.